İnsanların hayatında siyasetin de ayrı bir yeri var. Siyaset seyislikten geliyor. Seyis nasıl ki atı tımar eder ve bakımlı bir hale getirir, binilecek bir hale getirir ve bundan da istifade edilir. Siyaset bu. Ama zaman içinde siyaset işte yalancılıkla iç içe anılır bir hale gelmiş. Bediüzzaman eski Said tabir etmiş olduğu Osmanlı döneminde doğrudan bir partinin elemanı gibi değil ama toplumun böyle meselelerini çözme noktasında idarecilerle görüşmüş, projelerini onlara iletmiş, yer yer destek de almış. Medrese-tüz-Zehra fikri var, İslam Üniversitesi fikri. Sultan Reşat tarafından mesela destek verilmiş kendisine. Ama harp falan araya girdiği için gerçekleşmemiş. Cumhuriyet döneminde tek parti dönemi var. Bediüzzaman kendisini o Cumhuriyet döneminde Yeni Said olarak isimlendiriyor. Bugünün şartlarında siyasetle uğraşmasının zaten bir anlamı yok. Ve tümüyle köşesine çekilerek eserlerini yazıyor, talebelerini yetiştiriyor. Hutbe-i Şamiye'de uzunca bir haşiye şeklinde kendisinin siyasetteki durumunu bize şöyle anlatıyor. Ey kardeşlerim, 45 sene evvel eski Said'in bu dersinden anlaşılıyor ki, yani Hutbe-i Şamiye 1911'deki Şam'da verdiği bu hutbeden anlaşılıyor ki, o siyasetle içtimaiyat-ı İslamiye ile ziyade alakadardır. Yani siyasiler ülkeyi idare ediyorlar. Onlara yol göstermek lazım. Öte yandan onların aldıkları kararlar toplumu etkiliyor. Ve ona göre toplumun taleplerini onlara iletmek lazım gibi. Bediüzzaman bunu yapıyor o zaman da. Fakat sakın zannetmeyiniz ki o dini siyasete alet veya vesile yapmak mesleğinde gitmiş. Haşa. Belki o bütün kuvvetiyle siyaseti dine alet ediyormuş. Burada iki farklı durum var. Siyaseti dine alet etmek veya dini siyasete alet etmek. Yani siyasette bir güç var. İktidarda olanların bir gücü var. Onlara yol gösterici olmak. Onlara halkın isteği şudur. Halk sizden şunları bekliyor gibi nasihatta bulunmak. Bu güzel bir şey. Yapılması gereken bir şey. O koltuğa oturanlar o kadar da bunları bilmeyebilir. Ve idari durumda olan bir kimse hakikaten kendisine gelecek güzel raporlara, güzel tavsiyelere ihtiyacı bulunmaktadır. Bediüzzaman onu yapmış. Yoksa milletvekili değil veya o zaman işte ikinci meşrutiyet sonrasında İttihat Terakki iktidara gelmiş. Onların bir uzvu değil ama siyasetle üzerinde durulan konuları o da ele almış ve faydalı olmaya çalışmış. Peki dini siyaset alet yapmak nedir? O da şu, dini kullanarak, işte onu bir basamak gibi kullanıp kendi emellerine alet etmek. Ne gibi? Mesela diyelim adam belediye başkanı olacak veya milletvekili adayı olacak. Daha evvelinde camide görülmezken, bu millet ekseriyet itibariyle dindardır ve kendisi yapmasa bile dindar olanı sever. O da bunu bildiğinden artık seçime yakın veya aday olmasına yakın günde 5 vakit camide görülmeye başlıyor. Ve konuşmalarına dini motifleri de sos gibi ilave ediyor adeta. Bu şekilde bir dindar görünümü kazanıyor. O şekilde seçimi de kazanabiliyor. Bu dini siyasete alet etmek. Dini kullanarak kendi varmak istediği hedefe dini bir basamak yapmak. Bu asla uygun değil ve Bediüzzaman asla böyle bir şey yapmamış. Ülkemizde siyasetin önemli aktörlerinden, şu an hayatta olmayanlarından birisiyle ilgili duymuştum. Şu an hayatta olan ama henüz siyasete girmemiş biriyle alakalı diyor ki, bak diyor sen önemli bir müessesenin başındasın ve geleceği parlak birisin. İleride siyasete de girebilirsin. Bu millet dindar olanı sever, tercih eder. Şöyle bir hacca git veya umreye git. Oralardan görüntülerin de olsun. İleride işine yarar diyor. Yani bu manada dinden yararlanmaya çalışmak uygun değil. Yani bir insan zaten fıtri olarak namazını kılar, hacca da gider. Bu bir rol değildir. Ama sırf böyle beni seçsinler diye bunu yapmak dini siyasete alet etmek olur. Ve derdi ki Bediüzzaman şunu söylüyormuş. Dinin bir hakikatini bin siyasete tercih ederim. Evet, o zaman da 40-50 sene evvel hissetmiş ki bazı münafık zındıkların siyaseti dinsizliğe alet etmeye teşebbüs niyetlerine, fikirlerine mukabil o da bütün kuvvetiyle siyaseti İslamiyet'in hakaikına bir hizmetkar, bir alet yapmaya çalışmış. Yani hissetmiş ki bazı münafıklar aslında dinle alakaları olmadıkları halde kendilerini dindar gösterecekler ve dindar olan bu milletin desteğini alacaklar ve böylece el altından kendi yapacaklarını yapacaklar. Bunu fark ettiğinden buna fırsat vermemek için bütün kuvvetiyle siyaseti İslamiyet'in hakikatlerine bir hizmetkar, bir alet yapmaya çalışmış. 1950'den sonraki durumu da aynı şekilde. 1950'de artık çok partili sisteme girilmiştir. Gerçi bir daha evvelinde 1946-47 çok partili sisteme geçiliyor. Ama ilk yapılan seçim adil bir seçim değil. Açık oy, gizli tasnif ve tek parti o zaman yine devam ediyor. Ama 1950'de adam gibi bir seçim yapıldığında millet tek partiyi sandığa gömüyor ve onun mukabilinde yer alanları iktidara getiriyor. Bediüzzaman o dönemde Demokrat Parti'yi desteklemiş. Ve Demokrat Parti yöneticilerine, başta Adnan Menderes, Celal Bayar gibi onlara yönelik mektupları var. Emirdağ laikasında bunları görmek mümkün. Ve buralarda kendisinin şahsıyla alakalı herhangi bir talebi yok. Ama bu milletin ne gibi hakikatlere ihtiyacı varsa onları fikir olarak söylüyor. Yani mesela وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى birinin hatasıyla başkası mesul olamaz. Bu hakikati onlara sıkça hatırlatıyor. Eski parti diyor, tek parti bunu yaptı. Birinin bir hatasını gördüğünde onun yakınlarını cezalandırmaya çalıştı. Siz öyle yapmayın. Suçun şahsiliğini esas alın. Kur'an'ın bu hükmüne göre hareket edin gibi pek çok böyle meseleler onlara söylüyor. Mesela Ayasofya yeni açıldı. Bediüzzaman o zamanki Demokrat Parti iktidarına Ayasofya'nın mabet haline getirilmesini söylüyor. Öte yandan kendi yazmış olduğu eserlerin Diyanet eliyle basılmasını da talep ediyor. Bu milletin bu eserlere ihtiyacı var. Diyanet eliyle de bunlar basılmalı diyor. Elhamdülillah bunlar 2000'li yıllarda gerçekleşti. O zamanlar gerçekleşmedi ama günümüzde gerçekleşti ve güzel de oldu. Yani Nur Risalelerinin Diyanet eliyle basılması, Ayasofya'nın mabet haline çevrilmesi ülkemizi daha güçlü hale getirdi. Yani bu manada dindar insanların siyasilerle münasebetleri olabilir. Onları müspet şeylere yönlendirme noktasında gayret gösterebilirler. Bu siyaset yapmak demek değildir. Fakat o zamandan 20 sene sonra gördü ki o gizli münafık zındıkların garplılaşmak, batılılaşmak bahanesiyle siyaseti dinsizliğe alet yapmalarına mukabil bir kısım dindar ehli siyaset dini siyaset-i İslamiye'ye alet etmeye çalışmışlardı. Yani o zaman iktidara gelenler Cumhuriyet'in bidayetinde siyaseti dinsizliğe alet yapmaya çalıştılar. Yani ne gibi? Dinle alakalı neler varsa ortadan kaldırmaya çalıştılar. İktidarda olmanın getirdiği bir güç var. Ve bu güçle din adına hayli tahribatlar, hayli bid'a işler o dönemde yapıldı. Buna mukabil dindar ehli siyaset, dini siyaset-i İslamiye'ye alet etmeye çalışmışlardı. İslamiyet güneşi yerdeki ışıklara alet ve tabi olamaz. Yani din siyasete alet edilmemeli. Ve alet yapmak İslamiyet'in kıymetini tenzil etmektir. Büyük bir cinayettir. Hatta eski Said o çeşit siyaset tarafkirliğinden gördü ki bir salih alim kendi fikri siyasisine muvafık bir münafığı hararetle sena etti ve siyasetine muhalif bir salih hocayı tenkit ve tefsik etti. Yani Osmanlı'nın son döneminde işte o zamanki Şeyhülislamlardan bir tanesi kendi siyasi fikrine uygun olan bir münafığı hararetle göklere çıkarıyor. Ama kendine muhalif salih bir hocayı adeta yerin dibine geçiriyor. Eski Said ona dedi, bir şeytan senin fikrine yardım etse rahmet okutacaksın. Senin fikri siyasiyene muhalif bir melek olsa lanet edeceksin. Bunun için eski Said, Eûzu billahi mineşşeytani ve siyase dedi ve 35 seneden beri siyaseti terk etti. Yani muhatabı herhangi biri değil, çok üst düzey bir insan ama o bile siyasette bu gibi bir ölçüsüzlük yaptığında Bediüzzaman bakıyor ki siyasette ciddi sıkıntılar var ve ona da hatırlatıyor. Şeytan senin fikrine yardım etse ona rahmet okutacaksın ama senin siyasi fikrine muhalif biri melek de olsa ona lanet edeceksin. Ve bundan dolayı Eûzu billahi mineşşeytani ve siyase. Yani şeytandan Allah'a sığınırım, siyasetten de Allah'a sığınırım dedi. 35 seneden beri siyaseti terk etti. Buna bir açıklık getirmek gerekiyor. Yani kendisi oy vermiş. Tek parti döneminde zaten oy vermenin bir anlamı yok. O zaman böyle bir şey söz konusu değil. Ama çok partili sisteme geçildiğinde bir tarafta dine muhalif olanlar var. Diğer tarafta dine sempatiyle bakanlar var. Ehven-ü şer olarak bakıyor. Yani daha büyük şerden kurtulmak için ehven-ü şerreyn, iki şerden ehven olan ihtiyar olunur. Mecellenin bir esasıdır. Bu esasa göre o günün şartlarında 10 yıllık o Demokrat Parti iktidarı zamanında demokratları desteklemiş. Ve bunu anlatırken de onlardan diyor fazla bir şey beklediğimizden değil ama diğerleri gelse zarar verecekler. Bundan dolayı demokratları destekliyoruz. Bunu açıktan ifade etmiş. Peki bu durumda Eûzu billahi mineşşeytani ve siyaseyi nasıl anlamak gerekir? Bediüzzaman başka eserlerinde buna bir açıklık da getiriyor. Nur camiası içinde de bazıları fert olarak siyasete girebilir. Onu reddetmiyor. Ama Nur camiası siyasetten uzaktır. Yani günümüzde STK tabir edilen sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler gibi o tarzda faaliyet göstermektedir. Ve dolayısıyla sayıları milyonları aşan böyle bir grup Türkiye'de herhangi bir siyasi partinin gençlik kolları değildir. Bir yan kuruluşu değildir. Oylarını günün şartları içinde en münasip gördüklerine, dindarlara hürmetkar olan, dine zararı olmayacak olanlara verirler ve vermişlerdir. Ama doğrudan bir siyasetin içine girmek bu eserleri okuyanlarda görülen bir durum değil. Ama nasıl ki, yani temsilde hata olmasın, Kur'an-ı Kerim'i okuyarak haricilik gibi uç akımlar da ortaya çıkmış. Nur camiası içinde de bazıları her ne kadar bu cümleleri ezbere bilseler de siyasetin ta içine girmişler. O da işin ayrı bir yönü. Ama ana kütle itibariyle gerçekten bu eserleri okuyanlar siyasetten uzak kalmış, vakıf faaliyeti şeklinde faaliyetlerini yapmışlar ve devam ediyorlar. Buradan hareketle belki Eûzu billahi mineşşeytani ve siyase bunun biraz tahlili gerekebilir. Ona şöyle dikkat çekmek istiyorum. Burada Bediüzzaman yani siyaset kötüdür, siyasetle meşgul olan herkes kötüdür demiyor. Kendi hizmet tarzının siyaset olmadığını ortaya koyuyor. Yani bu bir stratejidir. Ben diyor siyasi bir cereyanda değilim. Ama ben imanın cereyanındayım diyor. Karşımda imansızlık var, dinsizlik var. Ona karşı mücadele ediyorum. Ve kendisine çok çile çektiren, mesela Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı şunu söylüyor. Diyor ki, hata onların %5'ine ait. Yani lider tabaka, önder tabaka. Yoksa %95'in bir alakası yok. Ve %95 içinde nice insanlar namazını da kılmakta, dine de saygılı olabilmekte. Bu noktada bir değerlendirme yapılabilir. Öte yandan isteyenler siyasi yönden de hizmet etmeye çalışabilir. Ve bunun yani risaleleri okuyan birisi açısından problem olması söz konusu değil. Kendisinin bu yönde kabiliyeti varsa, bunun gereği neyse sahaya girer, iner ve uygun bir partide faaliyette gösterebilir. Ama bu şahsi bir faaliyet olur. Yoksa koca Nur Camiası'nı arkasına alıp da onların bir sözcüsü gibi, siyasi bir sözcüsü gibi ortaya çıkmak, bu elbette uygun değil. Ve bundan dolayı Bediüzzaman diyor ki, Risale-i Nur derslerinde en muhalif olan da bu hakikatlere muhtaçtır. Rahatlıkla gelebilmeli, bu derslerden istifade edebilmeli. Ve gerçekten de siyasetten bu şekilde uzak olmak Nur Camiası'nı güvenilir kılmıştır ve muvaffak da kılmıştır. Bir zaman ben İstanbul'dayken gerçekten çok kaliteli elemanlar olan ancak %3 civarında oy alan bir partinin önde gelen bazıları bana da uğramışlardı. Ve demişlerdi ki, yani hocam sizden bir tavsiye alabilir miyiz? Ben de dedim ki, bu anlattığım 2005 falan o yılların bir hatırası. Dedim ki, maşallah çok kaliteli, değerli insanlarsınız. Ve sizin camianızda çok elit bir tabaka var. Ama dedim şu an siyasette size o kadar da bir ihtiyaç görülmüyor. Mevcut bir iktidar var ve kuvvetli bir şekilde oyları da alıyor. Sizler böyle %3 ile siyaset yapmak yerine acaba eğitim faaliyetlerine, vakıf faaliyetlerine yönelseniz, kitlenizi de ona göre yönlendirseniz daha iyi mi olur? Hatırıma dedim böyle geliyor. Ve o zamanki onların önde geleni demişti ki, hocam zaman zaman bunları biz de kendi aramızda konuşuyoruz. Kendi aramızda da bu gibi fikirler ifade ediliyor demiştim. Gerçi onlar yine siyasetten yöne tercihlerini devam ettirdiler. Şu anda da devam eden bir partidir. Ama yani diyelim ki %3 az bir oran değil Türkiye'de. %3'lük hem de iyi yetişmiş, kapasiteli, imandan gelen gayrete sahip, gayretli insanların olduğu bir toplulukla gerçekten başka şekilde çok daha büyük faaliyetler yapılabilir. Bediüzzaman bunu yapmış. Yani idareyle uğraşmıyor ama zaman zaman idareyi yönlendirecek şekilde şöyle olsa daha iyi olur, böyle yapsanız daha iyi olur bunları ifade ediyor.